Ayrım 29, sayfa 224. Felsefesi neredeyse tamamen bir epistemoloji örgüsü olan Russell'ın bilgi felsefesini genel hatlarıyla vermeye çalıştık. O, epistemolojiyi ben ve ben olmayan arasında bir ilişki olarak görmektedir. Buradan çıkardığımız ilk sonuç, onun süje ve obje arasında yapmış olduğu kesin ayrımdır. Russell, süje ve obje arasında kesin bir ayrım yapmasına rağmen, süje ve objenin tam anlamıyla ne olduklarının bilinemeyeceğini savunarak agnostik bir tutum sergiler. Fakat bu yaklaşım, bilginin imkanını reddeden bir sistemle nihayetlenmez. Çünkü Russell, şeylerin bilgisinin tamamen tanımaya dayandığını, doğrunun bilgisinin ise bir yönüyle deneye dayanmakta olduğunu kabul etmektedir. Bu düşünceleri açısından Russell, bilgi kuramı bağlamında ampiristlere yakın olmakla birlikte tamamen ampirist bir filozof değildir. Onun bilgi anlayışının olgucu felsefenin bilgi kuramına benzediği söylenebilir. Fakat eklektik bir epistemolojik kuramıyla ortaya çıkan Russell'ın neticede her şeyi küçük olay zerreciklerine dayandırması sebebiyle felsefe tarihinde yeni bir ekolün kurucusu olduğu iddia edilebilir. Bu felsefi sistemin adı da mantıksal atomculuktur. Russell, mantık ve epistemolojiye ait eserlerinin hiçbirinde dini, epistemolojik ve mantıksal uygunluğu açısından incelememiştir. Dipnot 9. Brightman, Russell's Philosophy of Religion, The Philosophy of Bertrand Russell, et Paul Arthur Schlip, Harper Torchbook, London, 1944, S548. Russell, Copleston'la yaptığı bir tartışma sırasında, Tanrı ve din öğretileri konusunda bilginin imkan ve sınırları açısından agnostik olduğunu belirtir. Dipnot 10. Russell, Why I Am Not a Christian, Unwin Books, Second Impression, London, 1969, S138-139. Dolayısıyla dini öğretiler, Tanrı ve benzeri konuların epistemolojinin imkan ve sınırlarını aştığını belirten Russell'dan, içsel metot temelinde dinin epistemolojik bir tahlilini yapmasını beklemek yanlış olacaktır. Dipnot 11. Brightman, AGM, S543. Sayfa 225. Şeylerin bilgisini duyu verilerine, doğrunun bilgisini ise en azından bir yönüyle deneye dayandıran Russell, Tanrı ve din öğretileri gibi şeyleri bilemeyeceğimizi söyler. Başka bir ifadeyle, Tanrı ve din öğretileri gibi kavramlar doğrulanamamakta veya yanlışlanamamaktadırlar. Dipnot 12. Bertrand Russell, Inquiry into Meaning and Truth, Penguin Books, Harmont's World, 1965, S196-199. Ona göre dini dogmaların metafizik a priori usa vurmayla kanıtlanması imkansızdır. Zira a priori önermeler de bir yönüyle deneye dayanmakta ve sadece zihnin ortaya koyduğu bir kavram olmaktan çıkmaktadırlar. Çünkü o, bu tür önermelerin ancak deneye dayanmaları şartıyla yeni bir bilgi verdiğini düşünmektedir. Mesela, Tanrı vardır önermesi Russell'a göre bilgimize hiçbir şey eklememektedir. Zira bu önerme deneye veya tanımayla bilmeye dayanmamakta ve Tanrı Tanrı'dır demekten başka bir anlama gelmemektedir. Bu yüzden Russell'a göre özellikle felsefede Tanrı'nın varlığını ve dini öğretileri a priori temelde kanıtladıklarını iddia edenler, safsata içerisinde boş ve anlamsız bir konuşma gerçekleştirmektedirler. Dipnot 13. Russell, Felsefe Sorunları, S113-114. Bir insan bilgi açısından Tanrı'nın bilinemeyeceğini savunmakla birlikte Tanrı'nın varlığına inandığını veya inanmadığını da söyleyebilir. Dolayısıyla kişi bilgi konusunda agnostik ama inanç noktasında teist ya da ateist olabilir. O halde bir insan agnostik teist olabileceği gibi agnostik ateist de olabilir. Buradaki agnostiklik meselenin bilgi boyutunu, teistlik ve ateistlik ise inanç eylem boyutunu oluşturur. Ancak agnostik olduğunu söyleyen birçok insan teist ya da ateist oldukları hususunda olumlu bir şey söylememiş, İkisi dışında bir kategoriye dahil olduklarını iddia etmişlerdir. Bununla birlikte agnostik olduğunu söyleyen bazı kişiler de doğrudan teistlikle ya da teistliğe yol vermek ve korkaklıkla, bazıları da ateistlikle itham edilmiştir. Dipnot 14. Bayram Dalkılıç. Bertrand Russell'ın felsefesinde Tanrı problemi. Parantez aç. Basılmamış doktora tezi. Kapa. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1997 S-123. Sayfa 226. Russell, Copleston'la yaptığı tartışmada dinsel inanç konusunda ve özellikle de Tanrı'nın varlığı yokluğu hususundaki tartışmalarda tutumunun agnostik olduğunu belirtir. Dipnot 15. Russell, Why I am not a Christian. S-138. Russell'a göre agnostik, dinlerin ilgilendiği ahiret, tanrı ve benzeri konularda hakikatin bilinmesinin imkansız olduğunu veya eğer imkansız değilse bile şu anda imkansız olduğunu düşünen kişidir. Ona göre agnostik, ateist değildir. Bu bağlamda ateist, dindar gibidir. Çünkü biri tanrının var olduğunu, diğeri ise var olmadığını bilebileceğimizi iddia eder. Agnostik ise gerek kabul gerek inkar için elde hiçbir kanıtın olmadığını söyler. Bir agnostik ne Tanrı'nın var olduğunu ne de Tanrı'nın var olmadığını ifade eder. Kısacası agnostik dindar kadar ateiste de uzaktır. Dipnot 16. Bertrand Russell. What is an Agnostic? The Basic Writings of Bertrand Russell. Ed. Robert E. Egner. Lester E. Denon. New York 1961 S-577. Görüldüğü gibi Russell'da belli bir alanda da olsa bilinemezcilik dogmatik bir karakter taşımaktadır. Ayrıca bugün için imkansızlığına inanma fakat bu bilinmeyişin yarın değişebileceği ihtimalini fikren muhafaza etmek Russell tarafından bilimsel bir tavır olarak sunulur. Ancak bu noktada dini problemler karşısında sözü edilen tavrın ateizmle ilgisi olup olmadığı da akla gelebilir. Bilindiği gibi ateist de her türlü din olgusuna karşı çıkan ve inanmadığını söyleyen kişidir. Dolayısıyla ateizmin agnostizmle benzerlikleri ve ayrılıkları olmalıdır. Russell'a göre agnostik, Tanrı'nın imkansız olmasa da pek olağan dışı bulunduğunu savunabilir. Hatta bunu uygulamada düşünmeye değmeyecek kadar olasılık dışı sayabilir. Bu durumda o, ateistten çok uzak değildir. Agnostiğin tutumu, dikkatli bir filozofun eski Yunan tanrıları konusunda takınacağı tavır gibidir. Russell, eğer kendisinden Zeus'un, Poseidon'un, Hera'nın ve öteki Olimpos tanrılarının var olmadıklarının kanıtlanması istense, kesin delilleri bulmaktan yoksun kalacağını itiraf edeceğini söyler. Agnostik'te Hristiyan tanrısını Olimpos tanrıları kadar olağan dışı sayabilir. Böyle bir durumda agnostiğin pratik bakımdan ateistle birlikte olduğu söylenebilir. Dipnot 17. Russell, What is an Agnostic? S-577. Sayfa 227. Bu ifadeler ışığında şunları söylemek mümkündür. Tanrının var olduğunu bilmek ile olmadığını bilmek birdir. Her bilginin bir bilineni olması sebebiyle her iki bilginin de objesi Tanrı'dır. Bir kimse Tanrı'nın olmadığını söylerse Tanrı'yı bir bilgi konusu olarak kabul etmiş demektir. Başka bir ifadeyle bilmediğini, yok olduğunu bilmek de bir bilgidir. Böylece ateist ile teist Tanrı'yı bilgi objesi olarak kabul etmekte aynı kategoridedir. Ancak agnostik, teist ve ateistten farklı olarak bilme ile bilmeme arasında hüküm vermeme de kalır. Buradaki hüküm vermeme, Tanrı'nın veya tanrısal olanın bilme imkanları dışında kalması prensibine dayandırılır. Dolayısıyla var olma ile bilinme arasında kurulacak zorunlu bir ilişki, sonuçta Tanrı'nın yokluğunu ortaya koyacaktır. Böylece Tanrı hususunda agnostizmle ateizm arasında bir uygunluk söz konusu olacaktır. Bu, Russell'ın pratik uygunluk olarak nitelendirdiği bir uygunluktur. Bununla birlikte agnostizmle ateizm arasında teorik ilişki kurmak da mümkündür. Çünkü her iki anlayışın hareket noktası da bilimsellik iddiasıdır. Russell, Tanrı'yı inkar etmekten korkmadığını, Çünkü Zeus'u ve Jüpiter'i, Odin'i ve Brahma'yı inkar ettiğini ve bundan dolayı da vicdan azabı yaşamadığını ve bunun sonucunda da gözle görülebilecek herhangi bir ceza çekmediğini belirtir. O, eğer bir tanrı olsaydı, onun kendi varlığından şüphe edenlere kızmak gibi boş bir küçüklüğe kapılmasının pek mümkün olmayacağını belirtir. Dipnot 18. Russell AGE S579-581. Sayfa 228. Russell'a göre ne derece agnostik olursa olsun aklı başında hiç kimse sadece akla inanmakla yetinmez. Akıl, kimisi gözlenmiş, kimisi de kıyaslanarak çıkarılmış olgu meseleleriyle ilgilenir. Dolayısıyla o, gelecek hayatın ve bir tanrının var olup olmadığı konuları şayet olgu meselelerine giriyorsa, agnostiğin bunları aynen yarın ay tutulacak mı sorusu gibi araştırması gerektiğine inanır. Hatta Russell, davranışları açıklamak dışındaki amaçları ortaya koymak için akla aykırı olmamaları şartıyla duygular ve arzuların kullanılmasını da kabul eder. Dipnot 19. 19. Russell AGE S583. Russell'ın tutumunun tire Tanrı'nın var olduğunu veya var olmadığını bilmediğini, yani ateizm ile teizm arasında olduğunu iddia eden tire agnostizmin klasik tavrı olduğu açıktır. Mehmet Aydın, Din Felsefesi adlı eserinde böyle bir tutumu benimseyen agnostiğin çelişki içerisinde olduğunu belirterek şunları söyler. Agnostizmin haklı olabilmesi için şu iddialardan birinin ya da ötekinin kabul edilmesi gerekir. A. Tanrı'nın hem var hem de yok olduğunu gösteren bir takım ipuçları vardır. B. Tanrı'nın var veya yok olduğunu gösteren hiçbir ipucu yoktur. Agnostik birinci iddiayı kabul edemez. Çünkü orta yerde yani teizm, ateizm arasında durabilmesi için leh ve aleyhteki ipuçlarını tam anlamıyla denkleştirmek zorundadır. Aksi takdirde ya teizme ya da ateizme kaymadan edemez. O, ikinci iddiayı da kabul edemez. Çünkü Tanrı'nın varlığı veya yokluğu hakkında hiçbir ipucu yoksa agnostizmin dayanacağı bir temel de yok demektir. Dipnot 20. Mehmet Aydın, Din Felsefesi, DEÜ, Yay, İzmir, 1987, S165. Sayfa 229. Bu ifadeler ilk bakışta makul gibi görünmektedir. Fakat agnostik bir düşünür bu iddialara karşı herhalde şu itirazları ileri sürerek bu gerekçelerin doğru olmadığını söyleyebilir. Bilmek sübjektif bir değerdir. Bu yüzden de Tanrı'nın varlığını veya yokluğunu bilmekle var olduğunu veya yok olduğunu bilmek ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Diğer taraftan var olduğunu bildiğimiz bir şeyin bileni olduğu için veya bilindiği için var olduğunu, aynı şekilde yok olduğunu bildiğimiz bir şeyin yokluğu hakkındaki bilgimizden dolayı yok olduğunu söyleyemeyiz. Yani bilinmek veya bilinmemek bir şeyin mutlak anlamda, zati varlığı açısından varlık şartı olarak düşünülemez. Aksi halde tire Tanrı bilindiği için vardır demek tire Tanrı insan var olduğu için vardır anlamına gelecektir. Ayrıca bir şeyin varlığını bilmek veya var olmadığını bilmek, o şeyin varlık alanı ile bu varlık alanında geçerliliği olan bilgi türü sayesinde mümkündür. Bundan başka bir şey hakkındaki bilgimizin dayandığı deliller, belli bir metoda ve düşünce anlayışına, mantığa göre kurulabilirler. Böyle olunca her ispatın konusu ne ölçüde ispat ettiği ise bir epistemoloji sorunu olmaktadır. Bu durumda Tanrı'nın var olduğunu veya var olmadığını gösteren delillerin denkleştirilmesinden ziyade kuvvetinden bahsetmek daha makul olacaktır. Aksi takdirde nitelik ve nicelik kavramları birbirine karışacaktır. Çoğu zaman klasik teist filozof ve teologlar tarafından Tanrı'ya inanma ile bilme veya kanıtlama arasında şöyle bir ilişkinin kurulduğu görülmektedir. Sayfa 230. 1. Tanrı'nın var olduğunu ispat eden delillerin çürütülmesi Tanrı'nın var olmaklığını ortadan kaldırmaz. 2. Tanrı'nın var olmadığını ispat eden delillerin çürütülmesi de Tanrı'nın var olmadığı iddiasını çürütmez. Dipnot 21. Dorothy Söle, Thinking About God, SCM Press, London 1990, S171-182. Her iki şıktan da çıkartılması gereken netice, Tanrı'nın kendisi hakkındaki bilgilerimizin Tanrı'nın zatından çok bize ait olduğudur. Dolayısıyla bu düşünce agnostizme kapı açtığı için agnostik teizm veya agnostik ateizme de kapı açar. Mesela Amerikalı filozof W. James, Tanrı'nın var olup olmadığı, insan ruhunun ölümsüz olup olmadığı üzerinde ne lehte ne de aleyhte hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Ancak biz yine de bir tanrı olduğuna ve insan ruhlarının ölümsüz olduğuna inanma hakkına sahibiz, der. Dipnot 22. Samuel Enoch Stamp, Philosophy, History and Problems, 5th Edition, McGraw-Hill, New York, 1994, S393. Görüldüğü üzere bizler bir şeye inanma veya inanmama hakkına sahibiz. Fakat bizzat inancın kendisinin ne anlama geldiği ve Russell'ın inançla neyi kastettiği sorusunun burada cevaplanması gerekmektedir. İnanç kavramı hakkında felsefe literatüründe çeşitli görüşler ve spekülasyonlar vardır. Bu görüşleri sınıflandırdığımızda genel hatlarıyla 3 türlü yaklaşımın olduğu görülür. 1. Hakkında tersine kanıtlar olduğu halde inanma. 2. Kanıta veya kanıtlara rağmen değil, ortada kanıt olmadığı halde inanma. 3. Kanıt olmadığı halde inanma değil, bizzat kanıta dayanarak inanma. Dipnot 23. John Herman Randall, Junior Justice Buchler, Felsefeye Giriş, Çev Ahmet Arslan, Ege Üniversitesi Yay, İzmir 1989, S37-39. Sayfa 231. Bu görüş ve kabullerden üçüncüsü, yöntem olarak diğerlerinden farklıdır. Çünkü biz, bilginin veya deneyin genişletilmesini istiyorsak ve neyin doğru, neyin yanlış, neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğunu tespit için üçüncü yöntemi kabul etmek zorunda kalırız. Russell'a göre, en sade biçimiyle bilgi, doğru inançların bir alt sınıfı, subclass veya sınıflanmasından ibarettir. Dipnot 24. Russell, Human Knowledge, Its Scope and Limits, S170. O halde, cevaplandırılması gereken soru, Russell'ın inançtan ne anladığıdır. Russell, inanç kelimesinden en genel manada zihin ve bedenin her ikisinin durumunu anladığını ifade eder. Bu yüzden de inanç ona göre hayvanlar ve insanların ortak özelliğidir. Mesela benim istasyona bir tren bulma umuduyla gitmem, yani benim bu durumum veya eylemim bir inançtır. Tasvip, beklemek, hatırlama çeşidinden bedendeki bir takım kımıltıların hepsi bir inanış türüdür. Böylece inanışların daha düşünme ve dil öncesinde bir varlığı vardır. Russell'a göre kelimeler inanışı saptayıp başkalarına bildirmeye yarayan araçlardır. Mesela bak bir tilki var dediğimizde eğer biz onun tilki olduğunu hissediyorsak bu bir inançtır. Dipnot 25. Russell AGE S129. Mesela burnumuza yanık kokusu geldiğinde bir şeyin yanmakta olduğuna inanıp bedenimizle ona göre tavır sergileriz. Bu da bir inançtır. Dipnot 26. Russell AGE S160. Russell'a göre insan inançlarını kelimelerle dışa vurma alışkanlığındadır. Dile getirilmemiş inanışlar ise en kaba ve en kolay anlaşılan inançlardır. İşin içine biraz incelik karışırsa inanışların dilsel biçimlere dökülmesi gerekecektir. Dipnot 27. Russell AGE S130-132. Bu yüzden de inanışları sıkı sıkıya ilişkili oldukları dilsel biçimlerden ayrı tutmak neredeyse imkansızdır. Dipnot 28. Russell AGE S132. Russell, inanç ve dil arasında kurduğu ilişki bağlamında kullandığımız kelimelerin kesinlikle nesnenin özü olmadığını iddia eder ve kelimelerin insan psikolojisini, isteklerini, kısacası inançlarını yansıttığını belirtir.